Ayrım 2. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 17. Öğretmenlerin katli ve cenaze töreni. Maraş katliamı birbirini tetikleyen, besleyen ve hepsi de politik bir organizasyonun sonucu olan bir dizi provokasyonun ürünü olarak yapılmış politik bir operasyon ve uygulamadır. Siyasal egemen güçler konjonktürel olarak dönemin yükselen toplumsal muhalefetini bastırmak ve devletin stratejik hedefi olan farklılıkları yok etmek, politikalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya çıkan uygun koşulları değerlendirilmesi sonucunda gerçekleştirilmiştir. Ancak politik olarak böyle bir katliama karar verilmesi tek başına katliamın yapılmasını mümkün kılamazdı elbette. Ayrıca ortamın hazırlanması gerekiyordu. Katliam öncesinde yapılan bir dizi saldırı ve provokasyon bu amaçla yapılmıştır. 4 Nisan 1978'de bunlar ilk olarak Gıcık Dede adlı Alevi dedesinin katledilmesiyle başlamıştır. Yörük Selim Mahallesi'nde Erenler Kahvesi, ETKO, Esir Türkleri Kurtarma Ordusu adlı faşist yapılanma tarafından taranmıştır. Bu saldırıda Gıcık Dede katledilmiş, Hüseyin adında bir öğretmen yaralanmıştır. 17 Nisan 1978'de Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'na gönderilmiş olan ve Malatya katliamına yol açan bombalı paketin aynısı, Pazarcık CHP İl Başkanı'na gönderilmiş, paketi açan görevli ölmüştür. Yaz ayları geçtikten sonra Kasım ayında Maraş'ta ÜGD kurularak başkanlığına Mehmet Leblebici getirilmiştir. Mehmet Leblebici 1976 yılında Pazarcık'ta yaşanan benzer bir katliam saldırısının faili olarak yargılanmıştır. 13 Aralık'ta Endüstri Meslek Lisesi'nde yine faşist güçler tarafından okulda işlerinde Mustafa Yüzbaşıoğlu ile Hacı Çolak'ın da olduğu bazı öğretmen ve öğrencilere tehdit mektupları gönderilmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda bu tehdit mektuplarını yazanlar ve gönderenler ortaya çıkartılmış ve adli makamlara konu ile ilgili şikayetler yapılmıştı. Şikayet edilmiş olmalarını hazmedemeyen faşistler, okulu basarak okulda bulunan öğretmenler Mustafa Yüzbaşıoğlu ve Hacı Çolak ile bazı öğrencileri döverek hakaret etmişlerdir. 19 Aralık 1978'de Çiçek Sineması'na bomba atılmış, böylece ortam daha fazla gerilmiş, katliamın koşulları daha fazla oluşmuştur. 20 Aralık'ta Akın Kıraathanesi bombalanmıştır. Kahveyi tarayanlar şikayet edilmişler ancak sonuç alınamamıştır. 21 Aralık'ta öğretmenler Mustafa Yüzbaşıoğlu ve Hacı Çolak öldürülmüşlerdi. Öğretmenlerden Mustafa Yüzbaşıoğlu yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, ölmeden önce ifadesini vermiş, kimlerden şüphelendiğini ve katilinin eşkalini belirtmişti. Öğretmenlerin vurulduğu gün Perşembe, bir gün sonrası Cuma günüydü. İki devrimci öğretmenin öldürülmesi üzerine Maraşlı Demokratik Kamuoyu ve başta TÖBDER olmak üzere tüm kurumlar görkemli bir cenaze töreni hazırlamaya başladılar. Cenaze töreninin tüm hazırlıkları Yörük Selim Mahallesi'nde yapılmıştı. Bu doğal bir durumdu. Hastane Yörük Selim Mahallesi'nin bitişiğindeydi. Cenazeler hastane baştabibi tarafından otopsi yapılıyor diye geciktiriliyordu. Cenazelerin bekletilmesi, cuma namazına katılanların katliama dahil edilmelerini sağlamak içindi. Bu amaçla komünistler camiyi yaktılar yalanı dolaşıma sokulmuştu hemen. Cenaze töreni Maraş'ın toplumsal tarihinde yapılmış en büyük kitlesel demokratik etkinlik olmuştur. Ne ondan önce ne de daha sonra demokratik çevrelerin bu büyüklükte bir kitlesel etkinlik düzenlemeleri mümkün olamamıştır. Katliamın en temel amaçlarından birisi de böylece gerçekleşmiş, demokratik güçlerin Maraş'ta gelişmesinin önü alınmış oluyordu. Tören başlamadan önce korteje katılan herkes güvenlik güçleri tarafından üst aramasından geçirilmişler, korteje katılmalarına böyle müsaade edilmiştir. Mustafa'nın ve Hacı'nın ailesi de cenaze töreninde yerlerini almışlardı. Bu cenaze törenine sadece Aleviler katılmamıştı. Bu törene Maraş'ın yerleri de yoğun olarak katılmışlardı. Maraş'ın Türk ve Sünni halkının da büyük bir kısmı demokratik değerlere bağlılığını, faşist provokasyonlara karşı tutumunu ortaya koymuş oluyordu. Cenaze korteji camiye yaklaştığında saldırganların baskıları sonucunda askerler tarafından durdurulmuş, bekletilmiştir. Bu bekleme esnasında çevreye konumlanmış olan saldırganlar korteje yönelik saldırılara başlamışlardır. Saldırganların silah sıkmaları üzerine kortej dağılmış, cenazeler ortada kalmıştır. Cenaze törenine katılanlar çoğunlukla Yörük Selim Mahallesi'ne sığınmaya çalışırken saldırganlar çarşıda, mahallelerde topyekün saldırıya geçmişlerdi. Bulundukları her yeri dağıtıyor, yağmalıyor, yakıyorlardı. Cenaze törenine yapılan saldırıyla birlikte Maraş katliamı fiilen başlamış oluyordu. Artık Maraş'ta güneş katliamla doğuyor, gece katliamla başlıyordu, günler katliamla yaşanıyordu. Öldürülen öğretmenlerin cenaze töreninin en önünde öldürülen Maraş'ın yerlisi, Türk Sünni öğretmen Mustafa Yüzbaşıoğlu'nun annesi, babası ve ailesi bulunmaktaydı. Oluşturulan algının aksine öğretmenlerin cenaze törenine katılan kitlenin önemli bir kısmı Türk Sünni demokratlardan oluşmaktaydı. Böylece cenaze kortejine saldıran paramiliter katiller sadece Kürt, Türk Alevileri değil, aynı zamanda Türk Sünni ve diğer halklara da saldırmışlardı. Basından ve dosyadan. Mustafa Yüzbaşıoğlu, Maraş 1954. Mustafa Yüzbaşıoğlu bekardı, tutarlı ve gözü pekti. Etkili bir anlatımı, atak bir kişiliği vardı. Özellikle anne ve babasının üstüne titredikleri oğluydu. Atılımcı, yenilikçi, başkalarını etkileyebilen nitelikleri annesiyle babasının hem hayranlığına yol açıyor hem de övünç vesilesi oluyordu. Mustafa Yüzbaşıoğlu, Fotospor adıyla işletilen fotoğrafçılık işletmesinin sahibi olan ailenin çocuğuydu. Bir aile işletmesi olan Fotospor, bu anlamda her köylünün uğrak yeri, her yoksulun sığınma mekanı olmuştu. Şehre gelen yoksul emekçi köylüler sadece fotoğraf çektirmek için değil, Mustafa ile buluşmak, onun gösterdiği yakınlığın, saygılı davranışlarının hazdını yaşamak için Fotospor'a uğramadan edemezlerdi. O an işletmede kim varsa onunla ayaküstü birkaç dakikalık sohbet ederler, Mustafa'ya selam bırakır, öyle ayrılırlardı şehirden. Mustafa'nın evi herkesin evi, annesi herkesin annesi, babası herkesin babası gibiydi. Sosyal gelişmelere karşı duyarlı bir anne babanın çocuğuydu. Mustafa'nın ailesi ilerici bir yapıya sahipti. Bu durum onun sosyal ve siyasal duyarlılıklarının gelişmesine yol açmıştı. Öğretmen olması bu gelişmeyi daha da hızlandırmıştı. Bütün bunların sonucunda Mustafa Hoca sosyal gelişmelerde yerini alarak toplumsal faaliyetlerini artırmıştı. Böylece Mustafa hem okulda hem çevresinde hem de ailesinde çok sevilip sayılan biri olmuştur ve toplumda değer görmeye başlamıştır. Ayrıca sol literatüre hakim, devrimci düşüncelere kararlılıkla bağlıydı. Matematik öğretmeniydi. İdealist bir öğretmen olarak evlere gidip öğrencilerinin derslerine yardımcı olurdu. Bunu maddi bir karşılık beklemeksizin sadece yardımcı olmak, halkın içinde olmak ve halkın çocuklarının sorunlarına çözüm bulmak için yapıyordu. Gençliğinde toplumsal mücadeleye duyduğu ilgi zamanla gelişerek daha ileri bir konum almasına yol açmıştı. Maraş'ta yaşanan her siyasal gelişmenin içinde yer alıyor, gelişmeleri etkiliyor, katkı sunuyordu. Mustafa artık örgütlü mücadeleye katılmıştı ve dönemin siyasal örgütlerinden birine yayın organı olan Halkın Yolu dergisinin ciddi bir okuru olmuştu. Okulda tüm öğrenciler Mustafa'nın gözlerindeki ışıktan güç alır, yüreğinden yüzüne yansıyan sevgiyle yaşama sevinci edinirlerdi. Aynı zamanda TÖBLER'in kararlı ve dinamik bir üyesi olarak da göz önünde olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte Mustafa, devrimci bir öğretmen olarak sürece katkı sunmaya, özgürlüğün kazanılması yürüyüşünde daha fazla etkin olmaya çalışıyordu. Kısa sürede Maraş'ta yaşanan politik gelişmelerin içinde ve en önünde yerini almaya da başlamıştı. Maraş'ta ilerici politik yapıların gelişmesini önlemek isteyen önemli bir kesim bulunmaktaydı. Bunların gözünde Mustafa ve benzeri durumda olan Maraşlılar, ihanetin en büyüğünü yapmaktaydılar. Onlara göre Aleviler, Kürtler ve Türk olmayan tüm kesimler düşmandılar zaten. Bu düşmanlara, hele bir de Maraş'ın yerlisi, Türk ve Sünnilerin katılıyor olmaları ihanetlerin en büyüğüydü. Bu nedenle yapılması planlanan bir katliam için Mustafa Yüzbaşıoğlu önemli bir figürdü. Bütün bu gelişmeler Mustafa'yı birileri için dayanılmaz tehlike haline getirmişti. Maraş'ın bu sevgili yiğit evladının varlığı, kan emici haramilerin hoşuna gitmiyordu. Daha önemlisi Mustafa'nın belirtilen özellikleri büyük ve tarihi bir operasyon olarak katliam planlayanlar için bir nimete dönüşmüş, bir avantaj olarak görülmüştü. Bu durumu değerlendiren katliamcılar kendi kozmik odalarında planlarını yapmaya başlamışlardı. Mustafa'ya yönelik olarak geliştirilecek olan tuzak çok boyutlu bir amaca hizmet edecek ve birçok değişik sonucun doğmasına yol açacaktı. Daha doğrusu Mustafa'nın öldürülmesi özel olarak Mustafa'nın özelliklerinden kaynaklanmıyordu. Mustafa, uygulanacak olan katliam projesi için uygun bir profildi. Türk Sünni olması, kentin yerlisi olması, katliamı etkili kılacak önemli özelliklerindendi. Devrimci bir insan olması, sevilen bir aileden olması, planlanan katliam açısından önemliydi. Katliamcıların koçbaşı olarak kullandıkları karanlık örgütlenmelerden birisi olan ETKO adlı çetenin kol gezdiği günlerdi. Bu tür yapılanmalar böyle zamanlarda ve böyle amaçlar için yaratılırlar. ETKO'nun da görevi planlanan katliam için zemin yaratmaktı. Gerekli yönlendirmeler yapılmış, her şey hazırlanmıştı. Yapılması gereken et koçetesinin birkaç provokatif eylem yapmasıydı. Bunların en önemlisi de Mustafa Hoca'nın da içinde olduğu cinayetti. Böylece katliam için ortaya çıkartılan et kocular Mustafa'ya kötülük yapmayı kafaya koymuşlardı. Mustafa Endüstri Meslek Lisesi'nde öğretmendi. O tarihlerde Maraş'ta faşistlerin en etkili oldukları okul bu okuldu. Böyle bir okulda çekinmeden tutum aldığı için fazlasıyla rahatsız edici olmuştu Mustafa Hoca. Mustafa ve Hacı öğretmenlerin katledilmelerinden kısa süre önce okul basılarak ilerici öğretmenler ve öğrenciler dövülmüş, okul işgal edilmişti. Okula yakın bir yerde olan stadyumda toplanan ve paramiliter güç olarak kullanılan bir grup, sözde öğrenci, okula kadar yürüyüş yapmış ve okulu basmıştı. Bunun üzerine duruma müdahale etmek isteyen Mustafa ve Hacı tehdit edilmiş, okulda terör estirilmişti. Bu saldırılar aralıksız devam etmişti. Ayrıca Mustafa bu çete tarafından tehdit de ediliyordu. Mustafa yılmadığı gibi tehdit edenlerin ad ve adreslerini belirleyerek buna şikayet etti. Şikayetten bir sonuç çıkmadı. Zaten herhangi bir sonuç da beklenmiyordu. Ancak yine de konunun araştırılması yapılabilir, çeşitli önlemler alınabilirdi. Hiçbir şey olmadı. Bir süre sonra tekrar sataşmalar başladı. Mustafa ve arkadaşları bu saldırı ve tacizleri rutin bir durum olarak görüyorlardı. Mustafa arkadaşı Hacı ile birlikte okuldan çıktıklarında Yörük Selim'e doğru yürümeye başladılar. Tuzağın önemli adımlarından birinin atılacağından ve bunun kendi ölümleri olacağından haberleri yoktu. Mahalleye giden yoldaki hafif yokuşu çıktıktan sonra sağa dönen sokağa girdiler. Orada bir arkadaşlarını uğrayacaklardı. Zaten Hacı'nın evi de oraya yakındı. Sokağın içinde birkaç adım atmışlardı ki silah sesi duyuldu. Hacı düştüğünde Mustafa yarasını eline atmış düşmemeye çalışıyordu. Olmadı. O da olduğu yere yığıldı. Mustafa'nın ve arkadaşı Hacı'nın vurulması sokakta görüldü. Sokak tetikteydi zaten. Hemen iki yaralı öğretmenin yanına vardıklarında kim olduklarını anladılar. Hacı sessizdi, vurulur vurulmaz can vermişti. Mustafa yaralıydı ve konuşabiliyordu. Hemen doktora götürdüler. Ailesi koştu hastaneye. Çok çabaladılar Mustafa'yı kurtarmak için. Olmadı. Durumu iyiye gitmiyordu. Mustafa akşam geç saatte hayata veda etti. Mustafa'nın ölümü Maraş katliamına giden sürecin başlangıcı oldu. Katliamcılardan başka kimse bunu bilmiyordu. Mustafa'nın annesinin ağıtları doldurmuştu hastane koridorunu. Karanlıktı gece. Mustafa'nın yakınları ve arkadaşları yan yana sandalyelere oturmuş, sessizce ağlıyorlardı. Ciğerleri yanmış, akılları gitmişti başlarından. Elleri böğürlerinde bir haber bekliyorlardı. Mustafa'nın annesiyle babası safi göz olmuş, safi kulak olmuş, gelene gidene açılan kapılara bakıyor, her sesten bir anlam çıkartmaya çalışıyorlardı. Mustafa'nın ne annesi ne de babası birbirlerinin gözlerine bakabiliyorlardı. Aynı acıyı yaşayanlar birbirlerine baktıkça acılarını azaltırlarmış halbuki. Ölüm bilgisi gelene kadar gözyaşları içinde umutla beklediler. Doktorlardan bir hareket gözüktü. Yakınlardan birisi gitti yanlarına. Konuştular biraz. Üzgün, kederli ve çaresiz. Anlaşılmıştı. Umutlar yıkılınca başladı o dayanılmaz feryat. Yaşlı anne baba birbirlerine sarılarak azaltmaya çalışıyorlardı acılarını. Mustafa'nın arkadaşlarıydı. Onları teselli etmeye çalışanlar. Mustafa'nın annesi de babası da bir daha hayata bağlanamadılar. Öldükleri güne kadar Mustafa'nın anılarıyla yaşadılar. Onun adının anıldığı her anda ve her yerde gözyaşlarını içine akıttılar. Mustafa'nın vurulduğunu duyan arkadaşları hastaneye koşmuşlardı. Gece boyunca beklediler. Değerli bir arkadaşlarını böyle bir şekilde kaybetmek herkesin zoruna gidiyordu. Cana yakınlığının, sıcak dostluğunun yeri doldurulamazdı. Ayrıca Mustafa'nın öldürülmesinin politik bir etkisinin olacağı da görülebiliyordu. Bu cinayet sıradan bir cinayet değildi. Mustafa'nın arkadaşları bunu anlayabiliyorlardı. Ancak bu cinayetin bir katliamın ilk adımlarından biri olduğunu kimse görememişti. Mustafa son nefesini vermeden önce kısa bir ifade verebilmişti. İfadesinde kendisini öldüreni veya öldürenleri tarif etmiş, saldırıya dair ayrıntılı bilgiler vermişti. Saldırıda kimlerin işin içinde olabileceklerine dair son derece önemli ayrıntılar vermişti. Bu saldırıyla ilgisi olabilecek kişilerin adlarını tek tek saymış, kim olduklarını açıklıkla ifade etmişti. Katilin işgalini ayrıntılı olarak vermiş, saldırının hangi nedenlerle yapılmış olabileceğini belirtmişti. Bütün bunlara rağmen Maraş katliamının en önemli dönemici olan bu cinayet aydınlatılmadı. Mustafa Yüzbaşıoğlu'nun katili veya katilleri bulunabildi mi? Üzerinden yılların geçtiği Maraş katliamının bu önemli adımına dair kamuoyu bilgilendirildi mi? Özetle Mustafa Yüzbaşıoğlu'nu kim öldürdü? Katliamın hemen arkasından ilan edilen sıkı yönetimle gelişmelere el konulmuştu. Dönemin sıkı yönetim yargılamaları aldatıcı sahte taahhütlerle başlamış, ancak bu cinayeti ve genel olarak Maraş katliamını aydınlatmaktan özellikle kaçınılmıştır. Söz konusu sıkı yönetim yargılamaları tahmin edilebileceği gibi katilleri açığa çıkartmaya değil, sadece bu cinayetin üstünü örtmeye yaradı. Mustafa Yüzbaşıoğlu'nun katili veya katilleri bulunamadı, dosya ayrılarak bir daha ele alınmayacak şekilde mahzenlerin karanlığına gömüldü. Mustafa Yüzbaşıoğlu'ndan bütün arkadaşları övgüyle söz ettiler. Onu tanıyan bir ev kadını, evlere gelir, ücret almadan çocuklara matematik dersi verirdi. Çok iyi niyetli, temiz bir öğretmendi diye ifade ediyor duygularını. Gece boyunca Mustafa ve birlikte vurulduğu hacının cenaze töreni için hazırlıklar yapıldı. Mustafa'yı vuran karanlık güçlere karşı kitlesel bir tepki verilmeliydi. Dönemin demokrat nitelikli öğretmenlerinin kurumu olan TÖBDER, demokratik çevreler ve Mustafa'yı tanıyan herkes böyle bir cenaze töreni için seferber olmuşlardı. Bir gün sonra başlayan törende Mustafa'nın annesi ve babası en öndeydiler. Törene katılanların tamamı güvenlik güçleri tarafından aranarak korteje katılabilmişlerdi. Katliam saldırıları, silahsız savunmasız cenaze korteji henüz camiye bile ulaşmadan komünistler camiyi yakıyorlar yalanıyla başladı. Mustafa ve hacının cenazesini taşıyan öğretmen arkadaşları tabutları yere bırakarak askeri araçlara sığınmışlardı. Mustafa'nın ailesi de aynı şekilde askerlere sığınmıştı. Mustafa Yüzbaşıoğlu'nun cenazesi daha sonra ailesi ve yakınları tarafından Maraş'ta gömülmüştü. Mustafa'nın ve hacının cesetlerinin içinde olduğu tabutlar askerler tarafından başka bir araca alınmıştı. Aileler gözyaşları içindeydiler, yürekleri üşüyor, etrafı kuşatılmış güvercinler gibi titriyorlardı. 13 Aralık'ta öğretmenler Mustafa Yüzbaşıoğlu ile Hacı Çolak'ın görev yaptığı Endüstri Meslek Lisesi bir grup faşist tarafından basılır. Öğretmenler ve öğrenciler darp edilirler. 19 Aralık'ta ırkçı faşist propaganda yapan Güneş Ne Zaman Doğacak filminin oynatıldığı Çiçek Sineması provokasyon amacıyla bombalanır ve arkasında şehir içinde katliamcı saldırılar yapılır. İş yerleri yakılır, yağmalanır. 20 Aralık'ta Yeni Mahalle'de kahve bombalanır. 21 Aralık'ta öğretmenler katledilir. 22 Aralık'ta öğretmenlerin cenaze törenine yapılan saldırıyla katliam fiziken başlamış olur. Hacı Çolak, Elbistan Aşağı Yapalak 1953. Hacı Maraş Meslek Lisesi'nde görev yapmaktaydı. Evli, iki erkek çocuk babasıydı. Hacı ve ailesi Maraş'ta değil de başka bir şehirde görev yapmayı daha çok istiyorlardı. Maraş'ta çalışıyor olmaktan çok mutlu değillerdi. Hacı bir an önce tayinini çıkartmaya çalışıyordu. Bu amaçla çeşitli girişimlerde bulunmuş bekliyordu. Maraş tedirgin ediyordu onları. Sebepsiz değildi bu tedirginlik. Okulda sürekli sorunlar yaşanıyordu. En sıradan hak talebi veya öğrencilerin en basit demokratik bir etkinliği bile çok büyük bir sorun olarak gösteriliyordu. Ve bu atmosfer üzerinden hemen saldırı zemini yaratmaya çalışılıyordu. Özellikle dönemin bilinen paramiliter siyasal yapılanması bu anlamda gözü kara bir saldırı içindeydi. Öldürmek dahil her şeyi yapacakları açıkça anlaşılıyordu. Böyle bir durumda hacı ve benzer özellikleri olanlar topun ağzındaydılar. Dönemin politik hareketliliği herkesi aynı oranda etkilememişti. Bu gelişmeleri uzak duranlar da vardı. Ancak Aleviler genellikle sol cephede yer almışlar veya öyle kabul edilmişlerdi. Alevi toplumu bir bütün olarak bu algıya karşı bir tutum almadığı gibi bunu kabul eden, böyle bilinmekten rahatsız olmayan bir davranış içindeydiler. Hatta genel konuşmak gerekirse bu durumdan memnundular. Kendilerini devrimcilerle özdeşleştiriyor, onların önderlerini kendilerinin tarihsel önderleriyle kıyaslıyor, benzeştiriyorlardı. Elbistan'ın Aşağı Yapalak köyü, Türk-Kürt Alevilerin yaşadığı büyük bir köydü. Zaman zaman Alevilere yönelik olarak yapılan çeşitli saldırılara karşı en etkin ve en güçlü tutumu alan bir köydü. Bu nedenle Sünniler için uzak durulması gereken, Aleviler içinse güven veren, değer verilen bir köydü. Bu durum Aşağı Yapalak'ta herkesin kendisini gelişen demokratik mücadelenin etkin bir öznesi olarak görmesine yol açmıştı. Köyün bütün bireyleri kendilerini doğal solcu olarak görüyorlardı. Bu durum ise devrimci politik çalışmaların yoğunlaşmasına yol açıyordu. Bu nedenle Aşağı Yapalaklı bir öğretmen olan Hacı da politik faaliyetlere ilgi duyuyor, çok fazla olmamasına rağmen politik aktivitelere destek sunuyordu. Bu çerçevede demokratik mesleki bir kuruluş olan TÖBDER'in çalışmalarına katılıyor, bir üye olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyordu. Hacı esas olarak hayatın sorunlarıyla, çocuklarının geleceğiyle ilgilenen, sosyal sorumluluklarını bilen bir insan olarak yaşamını sürdürmek istiyordu. Buna rağmen belirtildiği gibi Töp derli bir Aleviydi. Devrimci demokrat bir yapısı vardı. Böyle bir öğretmen olarak gelişmelere karşı duyarlı ve sorumluydu. Bu özellikler Hacı öğretmenin bir katliamın hedefi olması için yeterliydi. Böylece Hacı öğretmen hem okulda hem çevresinde Alevi ve solcu olarak afişe olmuş ve hedef alınmaya başlanmıştı. Türkiye o güne kadar görmediği, tarihinde olmadığı kadar özgün bir dönemi yaşıyordu. Toplumsal kesimler kimsenin öngöremediği kadar güçlü, yaygın ve etkili bir hareketlilik içindeydi. Her sosyal grup kendi hakkını istiyor, bu amaçla bir dizi etkinlik ve faaliyet yürütüyordu. Sistemin koruyucu ve kollayıcıları bu gelişmeleri önleyemiyor, kontrol edemiyorlardı. Maraş'ta da benzer bir sosyal siyasal hareketlilik yaşanıyordu. Her gün bir yerlere saldırılıyor, her gün bir yerlerde bomba patlıyordu. Bu gelişmeler herkes gibi Hacı'yı da kaygılandırıyordu. Bir süre önce okulu basmış, oradaki herkese saldırmışlardı. Yine yakın tarihlerde Mustafa Yüzbaşıoğlu'na bir tehdit mektubu gönderilmişti. Mektubu gönderenler tespit edilmiş olmalarına rağmen ellerini kollarını sallayarak dolaşmakta, okula gelip gitmekteydiler. Hasılı derin kaygılara yol açan bir huzursuzluk yaşanıyordu. Hem genel olarak Türkiye'de, hem Maraş'ta ve hem de Maraş'taki okullarda. Sabah evden ayrılırken eşi akşam eve erken gelmesini söylemişti. Belki bir dostlarına gidecekler, belki bir dostlarını davet edeceklerdi. Çocuklar da babalarının erken gelmesini istiyor, davranışlarıyla bunu göstermeye çalışıyorlardı. Hacı da bu durumu dikkate alarak eve erken gitmek istemişti. Dersi bittiğinde eve gitmek üzere hazırlanırken Mustafa'nın da Yürükselim'e gideceğini öğrendi. Beraber çıktılar okuldan. Birbirleriyle paylaşamadıkları kaygıları, sorunları vardı. Yol boyu bunları konuştular. Okullara yapılan saldırıları, bu saldırılara karşı neler yapılabileceğini düşünerek ve düşüncelerini birbirlerine aktararak yürüdüler. Son politik gelişmelerden konuştular. Kaygıları boşuna mıydı? Korkuları gereksiz ve temelsiz miydi? Ne yazık ki korkuları yerinde, kaygıları gerçekti. Ölüm sokağına girdiler, yorgun, yavaş adımlarla. Okuldan beri arkalarına bakmamışlardı. Yol boyu yanlarından gelip geçenler oluyordu. Arkadan gelip onları geride bırakanlar, karşıdan gelip sokağın darlığından dolayı hafif dokunarak geçenler. Yol boyu bunlar normal, her an yaşanan durumlardı. Hacı ile Mustafa da hiçbir şüpheye kapılmadan, hiçbir ikircikliğe düşmeden yollarına devam ediyorlardı. Güneşsiz bir kış günüydü. Bulutlar kaplamıştı gökyüzünü. Ağrı Dağı bütün heybet ve azametiyle duruyordu karşılarında. Kimseler yoktu sokakta. Kapılar kapanmış, insanlar evlerine çekilmişlerdi. Kış böyleydi işte. Halbuki yaz aylarında bu sokaklar tüm dertlerin sağaltıldığı birer muhabbet koridoru gibi olurdu. Hacı ile Mustafa yürüyorlardı. Birbirlerine sokulmuşlardı. Biri konuşuyor, diğeri dinliyordu. Birden o korkunç daracık sokağın duvarlarına çarpıp çoğalan bir patlama sesi duyuldu. Silah sıkılmıştı. Kurşun sesiydi. Arka arkaya birkaç kurşun daha patladı. Ürken birkaç kuş havalandı pencere kenarlarından. Kurşun sesleri Ahır Dağı'ndan yankılandı. Sokaktaki evlerin pencereleri açıldı, hızla kapılar aralandı. Her ikisi de aynı hızda kapandı. Merak edip açmışlar, korkup kapatmışlardı. Kurşunlar iki genç bedene saplanmıştı. Hacı ile Mustafa düşmüşlerdi bulundukları sokağın beton zeminine. Hacı hemen oracıkta verdi son nefesini. Sokağın kenarında bir duvarın dibinde sanki yol vermek ister gibi düşmüş yan yatıyordu. Karşı evin penceresine takılı kalmıştı gözleri. Elinde eve götürmek için aldığı pasta paketi açılmış, içindekiler dağılmıştı. Sokağın beton zemini Hacı ile Mustafa'nın kanıyla kızıla boyandı. Akan kan beton zeminde sokağın bir başından diğer başına doğru akıyordu. Hacı öğretmenin ölümü eşi ve çocukları için tam bir felaketti. Dünya durmuş, güneş tutulmuş, denizler kurumuş, kaybolmuştu. Bunların hiçbiri Hacı'nın ölümüne denk gelemezdi. Hacı tek başına dünyaydı. Dünya başka nedir ki? Sevenin yoksa, hayatı paylaştığın insan yok edilmişse, dünyanın varlığının anlamı ne ola ki? Hacı öğretmenin eşi Hülya, haberi ilk duyduğunda anlamadı. Sonra inanmayan boş gözlerle baktı karşısındakine. Birden ne söylendiğinin ayrımına vararak, ayağa fırladı ve çığlık atarak koştu. Gerçeği bilince çıkartması, kabul etmesi kolay olmadı. Hep soruyordu kendi kendisine, iki oğluna nasıl cevap verecek, Hacı'nın olmadığı bir dünyada nasıl nefes alacaktı? Çocuklarını nasıl büyütecek, onlara babasızlığı nasıl anlatacaktı? Hele çocukları her gün sabırsızlıkla bekledikleri babalarının yokluğuna nasıl alışacaklardı? Sorular çok ve cevapsızdı. Hülya çocuklarına hacı her geciktiğinde babanız size oyuncak almak için geç kaldı gibisinden masum yalanlar söylüyordu. Her defasında hacı geliyor ve yalan yalan olmaktan çıkıyordu. Şimdi ne söyleyecekti? Nasıl bir yalan söylemeliydi ki sonrasında hacı gelsin? Var mıydı hacının yokluğunu gizleyebilecek bir yalan? Gelmeyecek olan hacının neden gelmediğini, hangi uzaklara gittiğini, ne zaman geleceğini anlatacak bir yalan. Ne Hülya bu sorulara cevap verebildi, ne de çocuklar bu soruları sormaktan vazgeçtiler. Hayat devam ediyordu. Uzun yıllar çocuklar babalarını sordular annelerini. Çocuklar her babalarını sorduklarında sorulardan kaçarak konuyu geçiştirmeye çalışırdı. Ya kendisi eşini hatırladığında? O zaman da kimsenin göremeyeceği yerlerde onunla baş başa dertleşir, gözyaşlarını kimseye göstermezdi Hülya. Çocuklar babalarının artık gelmeyeceğini öğrenecek yaşa gelinceye kadar bu böyle devam etti. Hülya da kolay alışamadı. Kaç gece uykusuz sabahladı, kaç gece bilinmezliğin karanlığında ölümle yaşam arasında sallandı. Duvarlara vurdu kafasını, denizlerin derinliğine baktı uzun uzun. Yalnız gecelerde saatlerce evin tavanına baktı bir mehçesicimle. Geçer miydi günler hacısız? Geçiyordu. Hacının olmadığı bir gelecek yaşanır mıydı? Yaşıyordu. Hülya da herkes gibi karar verdi, yaşayacaktı. Yaşamın durulması, sorunların azalması Hülya'nın Hülya'la bakışlarını değiştirmedi. Hülya, hacının ölümünden sonra hayatın gerçeklerine daha yakından vakıf oldu. Hiçbir acının alıcı olmadığını, bütün acılara rağmen yaşamak zorunda olduğunu gördü. Hacıya bağlılığı da bunu gerektiriyordu. Hacının çocukları büyüdüler. Babalarının nasıl, kimler tarafından ve niçin öldürüldüğünü anladılar. Daha çok üzüldüler, daha çok yaralandılar. Lakin çocuklar babasızlığı hiç unutmadılar. Hayatlarının her evresinde babasızlığın ıstırabını yaşadılar. Korktular, utandılar babasızlıktan. Sorunlarını çözeceğine inandıkları bir babalarının yokluğu içini yaktı onların. O iç yangınla büyüdüler. Hacının çocukları yüreğe yanık çocukların nasıl büyüdüklerini bilirler. Babamı söylerim diyemediler kendilerini korkutanlara. Baba bana şeker al diyecekleri veya baba annem bana vurdu diye annelerini şikayet edecekleri bir babaları da olmadı onların. Hep yarım kaldılar hayatın karşısında. Babasızlık böyle bir şeydir belki. Hülya'nın üzüntüsü de yarıda kesilmiş yaşam sevinci de bitmedi. Onun da sırtını dayadığı, derdini anlattığı, karanlıkta gözlerine bakıp aydınlandığı bir eşi yoktu çünkü. Bütün bunlara rağmen Hacı Çolak'ın çocukları katliamcıların iğrenç arzularının aksine okudular, ev, kariyer ve makam sahibi oldular. Babalarının mezarını ziyaret ederek, ona sevgilerini sunarak onu unutmadıklarını gösterdiler. Hacı Çolak'ın katilleri bulunamadı. Dosya araştırılmak üzere tefrik edilerek mahzenlere kaldırıldı. Hacı Çolak'ın katledilmesinin Maraş katliamı ile ilgisi olmadığı söylendi mahkeme kararıyla. Böylece bir katliamın daha üstü örtüldü. Hacı Çolak'ın cenazesi, cenaze törenine yapılan saldırıdan sonra ailesi ve yakınları tarafından alınarak Mersin'e götürülmüş, orada mezara defnedilmişti. Hacı Çolak'ın ailesi o tarihte Mersin'de oturmaktaydı. Maraş katliamı belli bir hazırlık çalışmasından sonra gerçekleştirilmiştir. Bu hazırlık sürecine kontrgerilla literatüründe ortam hazırlama denmektedir. Bu amaçla katliama giden sürecin ilk ortam hazırlama faaliyeti olarak 1978 yılının Nisan ayında yapılan saldırılar dikkat çekmektedir. Aralık ayına gelindiğinde bilinen diğer saldırılardan sonra iki devrimci demokrat öğretmenin öldürülmesi katliama giden sürecin önemli bir aşaması olarak gerçekleştirilmiştir basından. İkinci ayrımın sonu sayfa 32.